Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler SFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren ticaret savaşlarını konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki müzakereler sürerken Amerika cephesi tansiyonu yükselten bir adım daha attı. Öncelikle bu son adımı, müzakerelerin geleceğini ve korumacı ekonomik tedbirlerin dünya ekonomisine etkilerini konuşacağız. Stratejist Rıdvan Baştürk konuğumuz olacak. Ancak önce haftanın ekonomi haberlerini kısaca özetleyelim.
Haftanın ekonomi gündemi.
Amerikan Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını körükleyecek bir adım daha attı. Trump, Amerikan firmalarının ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararın hemen ardından Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan kara listede Çinli telekomünikasyon devi Huawei ve bağlı ortakları da yer aldı. Ancak Ticaret Bakanlığı, Çinli şirkete uygulanan ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti. Kısıtlamaların bazı 90 günlüğüne askıya alındı. Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin Morgan Stanley'den bir uyarı geldi. Yatırım bankası, Amerika-Çin ticaret görüşmelerinin çökmesi durumunda küresel ekonominin durgunluğa sürükleneceğini bildirdi. Banka, Çin mallarına tarifelerin yükseltilmesinin dünya ekonomisini resesyona doğru iteceğini ve Merkez Bankası'nın faizleri 2020'nin ilk yarısında yeniden sıfıra indirmek zorunda kalacağına dikkat çekti. Türkiye, Amerika menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergileri yarı yarıya indirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla pirinç, alkollü içecekler, binek otomobil ve güzellik malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 ürün kaleminde yapılan indirim yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uygulanan %50'lik gümrük tarifesini %25'e indirmesinin ardından geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dövizdeki spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi. Buna göre 100 bin dolar üzeri döviz alımı gerçekleştirmek isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak. Alınan döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek. Döviz satışında ise bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk lirası karşılığı aynı gün hesaba aktarılacak. Tüketici güveni Mayıs'ta azaldı. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında geçtiğimiz aya göre %13 gerileyerek 55,3 olarak kayıtlara geçti. Ramazan bayramı için yüksek hızlı trenlere ek seferler konuldu. Buna göre Ankara-İstanbul hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran tarihlerinde ilave seferler yapılacak.
Haber analiz.
Haber analiz bölümünde Amerika-Çin arasındaki süren ticaret müzakerelerini konuşacağız ve son adımları değerlendireceğiz demiştik. Ticaret müzakerelerinde henüz uzlaşıya varılamadı. Görüşme trafiği sürüyor. Ancak Amerikan cephesi tansiyonu yükseltti. Çinli şirketleri de kapsamına alan bir yaptırım kararına imza attı. Bu son kararın etkilerini, ticaret savaşının geleceğini ve korumacı ekonomik tedbirlerin dünya ekonomisine etkilerini konuşacağız. Stratejist Rıdvan Baştürk konuğumuz. Son kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerikan Başkanı için genel olarak aslında diğer ülkelerle yapılan bazı anlaşmalar için de söylenen tırnak içerisinde bir köşeye sıkıştırma. Çin özelinde ele alırsak Çin'i masaya kendi istediği koşullarda oturtabilmeyi sağlamak için kullanılan birer yol olarak mı değerlendirilebilir? Ne dersiniz?
Evet, aslında olayın başına gidersek Trump başkan seçilmeden önce seçim kampanyasını genel olarak ekonomi üzerine yoğunlaştırmıştı. İşte istihdam piyasasından bahsediyordu ve diğer yandan özellikle ticaret açığını azaltacağına yönelik seçim kampanyaları yürütmüştü. Çünkü Amerikan ekonomisi çok ciddi oranda ticaret açığı veriyor. Yani dış ülkelerden aldığı mal, ürün, sattığı malda daha fazla ve bu oran çok ciddi miktarda yüksek ve seçim kampanyasında Trump bunu azaltacağına yönelik seçim kampanyaları yürütmüştü. Şimdi bu süreçte de Amerika'nın en iyi ticaret partneri diyebiliriz, ticaret volümü açısından, hacmi açısından Çin. Ama Çin'e karşı çok ciddi miktarda açık veriyor. Özellikle size şu rakamı paylaşayım, ben 2018 yılı datalarına baktığımızda Amerika Çin'den 540 milyar dolarlık ithalat yapıyor Çin'e ise 120 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yani aradaki bu 420 milyar dolarlık fark Amerika'nın cebinden çıkan Çin tarafına, daha sonra Çin'in cebine giren para olarak karşımıza çıkıyor. İşte Trump bu hikayenin asıl başlangıç yönü burası. Trump bu açığın azaltılması yönünde hareketler yapıyor, planlamalar yapıyor. Şimdi aslında bu son iki haftada yaşanan olaylar biraz sürpriz. Yani piyasa açısından değerlendirecek olursak piyasaların beklemediği anda gelen bir hareketti. Çünkü iki hafta öncesine bakıldığında Amerika ile Çin heyetleri işte Washington'a gidiyorlar, Pekin'e gidiyorlar. Sürekli ticaret görüşmeleri yapıyorlar ve gelen son açıklamalar %99 anlaşma sağlanacağı yönündeydi.
Hatta evet, liderlerin Mayıs ayı sonunda imzaları atmaları bekleniyordu. O yöndeydi açıklamalar.
Evet, kesinlikle öyle. Yani sonuçta biz de haber akışlarından takip ediyoruz bunları. Özellikle Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar veya işte danışmanlardan gelen açıklamalar burada önemliydi piyasalar açısından. Ve piyasalar bu anlaşmanın sağlanacağına yönelik açıklamalarla birlikte bir rahat nefes aldı. Ve özellikle borsalar tarafında, küresel borsalardan bahsediyorum, yukarı yönde hareketlerin o süreçte ön planda olduğunu gördük. Ama iki hafta öncesinde Trump hiç beklenmedik bir şekilde bir tweet atarak Çin'e uygulanan %10 verginin %25'e çıkarılacağından bahsetti ve bu 200 milyar dolarlık bir ürün kapsıyor. Evet. Ve bu hiç beklenmedik bir açıklama olduğu için son iki haftalık sürece bakıldığında küresel piyasalarda çok ciddi bir oynaklık olduğunu görmekteyiz ve işte o bahsettiğim süreçte yukarı yönde iğmelenen borsaların tam tersi bir şekilde bu sefer aşağı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Son haber akışına bakıldığında sizin de bahsettiğiniz gibi telekomünikasyon şirketlerine yönelik bir yaptırım var. Özellikle burada Huawei'yi ön plandaki Çin'in teknoloji devi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ve yaklaşık 80 tane iştirakine iş yapma yasağı koydular Amerika'yla. O yüzden buradaki gerginliğin devam ettiğini görüyoruz. Ama son haber akışına bakıldığında bu karara ilişkin bir 90 günlük erteleme geldi. Bu biraz piyasaları rahatlattı ama tabii bu 90 günün sonucunda ne olacağına yönelik şu an açıkçası çok net bir gelişme yok gibi gözüküyor. Çünkü hiç beklenmedik anda bir anda işler tersine dönebiliyor. Bunu iki hafta öncesinde çok ciddi bir şekilde yaşadık. O yüzden mevcut durumda Nemine bahsettiğim gibi Trump biraz popülist bir lider. Ekonomi tarafını canlandırmayı seven ve bunu da göz önüne sergilemeyi seven bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kendi kozunu elde edene kadar Çin karşısında bu ticaret savaşının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Peki şey çıkabilir mi? Yani gerçi çok ucu açık olacak tabii. Hani sürpriz kararlar olabiliyor mu? Haziran sonunda Japonya'da G20 zirvesi var ve Amerikan tarafından da yapılan açıklamalardan biliyoruz ki Amerika Başkanı ile Çin Devlet Başkanı'nın orada bir araya gelmesi, görüşmesi de bekleniyor. Bu görüşmede örneğin olumlu bir adım, olumlu bir gelişme çıkar mı?
Şimdi şöyle, çıkma ihtimali var. Neden? Çünkü bu ticaret savaşının bir kazananı yok. Evet. Kısa vadede belki Amerika buradan karlı çıkıyormuş gibi gözükebilir ilk etapta ama genel anlamda tüm dünya, Amerika, Çin de dahil olmak üzere için bu gelişmeler çok olumsuz. Yani bu ticaret savaşının bir kazananı kesinlikle olmayacaktır. Neden? Amerika şimdi Çin'le bu arasındaki işte demin bahsettiğim 2018 yılında 420 milyar dolarlık bir açığı var. Bunu indirebilir. İndirmesi durumunda evet Amerikan ekonomisi için biraz daha toparlama sinyalleri gelecektir ki zaten bunu yapmasının amacı iç taraftaki üretimi canlandırmak olarak ön plana çıkıyor. Yani ekonomi tarafını canlandırarak istihdam piyasasını daha da güçlü hale getirmek. Asıl işin temelinde yatan gelişme bu. Kısa vadede olumlu olabilir Amerikan ekonomisi için ama bu ticaret savaşının Çin ekonomisine çok ciddi olumsuzlukları olduğunu görmekteyiz. Neden? Çünkü bu ticaret savaşı başladığından bu yana çeyreksel bazda ekonomik büyümeye bakılırsa Çin tarafında her çeyrek bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 0.1 puanlık bir düşüş kaydediyor. Ki özellikle bu ticaret savaşının alevlendiği dönemlerde bu daralma ya daha doğrusu ekonomideki yavaşlamanın biraz da ön plana çıktığını görmekteyiz ki biz burada imalat PMI dediğimiz öncül göstergelere bakıyoruz. Ne zaman bu ticaret savaşı alevlense, karşılıklı yaptırımlar gelse ki bu dönemde Çin'in de misilleme yaptığını görüyoruz. Böyle durumlarda genelde bu imalat PMI verisinin 50 baz puan altına inerek daralma sinyali verdiğini, ne zaman bir yumuşama ortamı, açıklamalar karşılıklı olumlu olduğu zaman da toparlanma eğilimi gösterdiğini görmekteyiz. O yüzden bu veriler direkt olarak piyasaya yansıyan veriler. O yüzden bu ticaret savaşı devam ettiği sürece ki son dönemde zaten artan bir gerginlik var. Bunun ilk etapta Çin ekonomisine yansıması net negatif olacaktır. Şimdi böyle değerlendirmek gerekiyor. Çin ekonomisi yavaşladığı sürece tüm dünya yavaşlayacaktır. Çünkü dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz. Evet. Çin yavaşladığı sürece diğer ülkeler, bölgeler de yavaşlamaya devam edecektir. Onlar yavaşlarsa bu sefer işin ucu Amerikan ekonomisine tekrardan dönecektir. O yüzden kısa vadede bir miktar popülerlik kazanabilir Trump'u. Çünkü seçimler yaklaşıyor, 2020 seçimlerinde de liderliği tekrardan elde etmek için bu tarz hamlelere ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu nedenle kısa vadede belki Amerika tarafı bu işten kazançlı çıkabilir, ama dediğim gibi bunun sonunda hiçbir ülke kazançlı çıkmayacaktır. O yüzden bir süre daha bu gerginliğin devam etmesini, G20 tam olur mu bilmiyorum ama hani ilerleyen dönemlerde ılımlı açıklamaların biraz daha ön plana çıkmasını bekliyorum ben açıkçası.
Bu durumda, yani bu korumacı ekonomik tedbirlerin devamı durumunda küresel ekonomiyi bekleyen ne?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu aslında şöyle bir örnekle de değerlendirebiliriz. Şimdi Brexit konusu var. Yani evet. Çin, Amerika-Çin ticaret savaşıyla çok benzer değil ama sonuçları olarak benzer olabilecek nitelikte. Şimdi Brexit konusunda İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı istiyor ve ayrılma durumu olduğu takdirde, ki anlaşmasız Brexit olursa, bu ticaret anlaşmaları sona erecek ve farklı bir olaya girecek orası. Böyle bir durumda İngiltere Merkez Bankası şunu diyor: ticaret tarafı sonlanırsa, hani anlaşmalar sonlanırsa, o zaman İngiltere ekonomisi yaklaşık %7-8'lik bir daralma yaşayabilir gibi bir beklentileri var. Bunu İngiltere Merkez Bankası'nın kendisi söylüyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Çin'e döndüğümüz vakit, burada da yine ticaret yavaşlarsa, ticari gelişmeler zayıflarsa, ikili ilişkiler zayıflarsa ve diğer ülkelere yansırsa, hatırlarsanız Amerika'nın yine Avrupa Birliği'ne otomotiv ithalatı uygulama durumu vardı. O da ertelendi ama yine de önümüzdeki aylarda gündeme tekrardan gelebilir. Şimdi tüm bu gelişmeler dünyadaki küresel ticareti olumsuz anlamda etkiliyor. Zaten verilere bakıldığında neredeyse son bir senedir sürekli aşağı yönde ivme gösteren bir ticaret hacmi görmekteyiz. Bu gelişmeler sürdüğü sürece, işte Google Huawei ile ilişkisini kesiyor, 80 tane iştirakine iş yapma yasağı geliyor vesaire. Bunlar eğer dallanır budaklanırsa o zaman tabii küresel ticaretin daha da yavaşlaması beklenebilir. Şimdi bahsettiğiniz gibi işte IMF, Dünya Bankası, OECD gibi dünya genelindeki kurumlar genel olarak küresel bazda ekonomik yavaşlamaya zaten işaret ediyorlar. Neredeyse yaptıkları her güncellemede bir öncekine göre daha da aşağı yönde revizyonlar var. Bunun en büyük sebeplerinden biri tabii bu ticaret kaygıları. Çünkü bu sadece demin de bahsettiğim gibi Amerika ile Çin'i etkilemeyecek, tüm dünyayı etkileyecek bir gelişme olduğu için tüm dünya genelinde küresel bazda ekonomik aktivitelerde yavaşlama olarak yansıyacak bir gelişme. O yüzden bu çok uzatılırsa bu gelişmeler, zaten direkt bunu datalardan da, veri akışlarından da görüyoruz, zaten yansıması olumsuz. Eğer bu süreç uzamaya devam ederse ve farklı kollara da sirayet ederse, o zaman tabii küresel ekonomilerdeki zaten mevcut olan yavaşlama momentumunun daha da derinleşmesi beklenebilir. Tabii böyle durumda gelişmiş ülkelerden ziyade bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, çünkü kırılganlık yüksek, dış paraya ihtiyacımız var diğer ülkeler gibi. Bu nedenle bunun ilk yansımasının gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışları olabileceğini, ki zaten bunu bir süredir yaşıyoruz. Eğer bu ticaret savaşı biraz daha derinleşir, biraz daha krize sürüklenirse, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelerde de mevcut sıkıntıların daha da artabileceğini söyleyebilirim.
Ve burada aslında şunu da es geçmemek sanırım gerekiyor Rıdvan Bey. Küresel ticaretin önündeki önemli risklerden bir tanesi aslında Amerika-İran arasındaki gerilim.
Evet Değerli Hanım, çok haklısınız. Aslında şöyle, şu an küresel piyasalar için, yani dünya ekonomileri için 4 tane önemli başlık var kısa vadede gördüğümüz. Bu zaten bugünkü konuşmamızın ana temeli olan ilki Amerika-Çin gelişmeleri. Onu takip ediyoruz. Diğer yandan Brexit gelişmeleri, demin de bahsettim, o da çok önemli olacaktır. Hani Ekim ayına kadar ertelendi ama işte dün itibariyle biraz haber akışları vardı. Yani orada anlaşmasız Brexit olması durumunda İngiltere'den başlayarak Avrupa ve daha sonra tüm dünyaya yayılabilecek bir yine olumsuzluk durumu olabilir. Diğer iki başlıktan birisi de bahsettiğiniz gibi Amerika ile İran arasındaki gerginlik. Tabii şu aşamada ben o başlığın piyasalar üzerinde çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fiyatlanan herhangi bir durum yok. Ama hani Amerika ile İran arasında bu savaş muhabbeti şu an belki ikinci planda ama önümüzdeki günlerde devreye girerse o zaman tabii farklı senaryolar konuşuyor olabilir. Ama en azından şu anlık küresel piyasalar için biraz daha göz ardı edilebilecek bir başlık olduğunu söyleyebilirim. Son başlık ise daha kısa vadeli bir gündeme etkileyecek: Avrupa Parlamentosu seçimleri.
Evet,
burada özellikle sadece kesim Avrupa tarafında, Avrupa Birliği ülkelerinde işte İspanya, İtalya, Yunanistan gibi son dönemlerde aşırı sağcı partilerin yükseldiğini gördük oy oranı açısından. O yüzden Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bu süreçte sağcı kesim ön planda yer alırsa o zaman Avrupa Birliği'nin parçalanma beklentileri daha fazla konuşulacaktır ve bunun da küresel ticarete olumsuz yansıyabileceğini söyleyebiliriz.
Evet, önümüzdeki dönemde yine aslında çok kritik başlıklarla ilgili gelişmeler bizleri bekliyor. Peki Rıdvan Bey, son olarak aslında birkaç cümleyle değindiniz ama bu ticari savaşlarının Türkiye ekonomisine etkisi ne olur? Yani bu tür korumacı önlemler devam ederse ya da anlaşma yapılmazsa ve bu işte yasaklarla, ambargolarla, yaptırımlarla devam ederse biz nasıl etkileniriz?
Tabii şöyle, önce bunu gelişmekte olan ülkeler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Evet. Şimdi küresel piyasalar zayıfsa, yani endişeler hakimse, işte ticaret savaşıdır, başka gerginlikler vesaire, böyle durumlarda genel olarak ilk etapta gelişmekte olan ülke piyasalarından para çıkışları olduğunu görmekteyiz. Çünkü bu ülkeler diğer ülkelere nazaran biraz daha kırılgandırlar, biraz daha zayıftırlar. Çünkü işte enflasyon oranlarından tutun da sıcak paraya ihtiyacı olduğuna kadar işte siyasi gelişmeler vesaire, bunlar genelde gelişmekte olan ülkeler için biraz risk unsuru. O yüzden küresel piyasalarda bu tarz endişe ortamı olduğu zaman gelişmekte olan ülkelerde para çıkışı olduğunu görmekteyiz. Zaten son şöyle 5-6 ayın geneline bakıldığında, tabii burada Fed beklentileri, işte Amerika Merkez Bankası'nın yönlendirmeleri de önemli ama genel anlamda bakıldığında bu ülkelerden genel itibariyle para çıkışları olduğunu görmekteyiz. Ama gelişmekte olan ülke grubu içerisinde de farklı ayrışmalar var. Maalesef burada Türkiye'nin en zayıf ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu para çıkışı, fon çıkışı en çok Türkiye'de, yani en çok ülkelerden biri Türkiye ve işte TL varlıklar dediğimiz işte Borsa İstanbul, diğer yandan Türk Lirası gibi enstrümanların son dönemlerde çok ciddi bir negatif ayrışma yaşadığını söyleyebiliriz. Bunu da tabii iç dinamiklerden kaynaklanıyor. İşte YSK'nın tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçim kararı alması büyük bir belirsizlik yarattı yabancı fonlar açısından. Diğer yandan Amerika ile S-400 konusu devam ediyor. Sıkıntılar devam ediyor. İşte dün itibariyle bir haber yayınlandı CNBC'de. 2 haftalık bir süre verildi Türkiye'ye. Evet. Bu sürede karar vermesi gerekiyor şeklinde. Ve hükümetten gelen açıklamada S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğu yönünde. Şimdi bu gelişmelerde Türkiye'nin negatif ayrışmasını sağlıyor. Çünkü bizim ülke risk birimi dediğimiz CDS yaklaşık 480-500 baz puan arasında dalgalanıyor. Yüksek seviyelerde seyrediyor yani. O yüzden biz iç tarafta bu dinamikleri ortadan kaldırmadığımız sürece dışarıda yaşanan bu olumsuzluklardan en çok etkilenen ülkelerden biri maalesef biz oluyoruz. O yüzden genel anlamda dediğim gibi bu saydığımız küresel endişeler gelişmekte olan ülke grubu için oldukça sıkıntılı. Ama içeride de bizim yaşadığımız sıkıntılardan ötürü bu sıkıntının bize yansımasını, biraz daha derinleşmesini görmekteyiz. O yüzden biz iç tarafta bu riskleri masadan kaldırmadığımız sürece TL varlıklar için, yani Borsa İstanbul, Türk Lirası gibi varlıklar için biraz daha olumsuz sürecin ön planda olabileceğini söyleyebiliriz.
Stratejist Rıdvan Baştürk konuğumuzdu. Ticaret savaşının aktörleri Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında süren müzakerelerin geleceğini, küresel ekonomiye yansımalarını ve tansiyon arttırıcı son hamleleri konuştuk. RSFM dinleyicileri, bu haftada bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ekonomi raporunda yine yeni konu ve konuklarla sizlerle olmak umuduyla. Hoşçakalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.